gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk. Bugün yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, dedik ya, dop dolu bir program hazırladık sizler için. İlk olarak değerli bir konuğumuzu stüdyomuzda ağırlayacağız. Uzman Doktor Hakan Erdoğan ile sünneti konuşacağız. Çocuklar kaç yaşından itibaren sünnet olmalı? Hangi durumlarda tıbben sünnet gerekli olur? Sinir koruyucu, estetik sünnet nasıl gerçekleştirilir? Bu konular üzerine detaylı bilgileri alacağız. Hemen sonrasında Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği bünyesinde öğretmenlere 2 senedir uygulanan mesleki eğitim programları üzerine Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Koordinatörü Şevket Tüfekçi ile güzel bir telefon bağlantımız olacak. Ve hemen sonrasında avukatımız Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Boşanma ve hukuki sonuçları üzerine detaylı bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Önce müzik aramız, hemen sonrasında ilk konuğumuzla Hayatın Sesleri başlıyor.
Ayırdı ikimizi.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Uzman doktor, ürolog Hakan Erdoğan şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Erdoğan.
Hoş bulduk.
Bugün Sayın Erdoğan'la sünneti konuşacağız. Özellikle çocuklarda kaç yaşında yapmak daha uygundur ve özellikle sevgili doktorumuzun çok önemsediği sinir koruyucu estetik sünnet üzerine detaylı bilgiler paylaşacağız. Ben hemen şöyle başlayayım öyleyse sevgili doktorumuzla konuya. Sünnet tabii ki her yaşı gelen çocuğun anne babasının yaptırmak istediği ama bazılarında biraz korktuğu bir konu. Korkulacak bir şey var mı ya da çocuklar mı korktuğu için anne babalar o korkuyu içlerinde taşıyor? Nasıl bir sistemdir? Anlatır mısınız?
Evet, şimdi genel anlamda hani sünneti tanımlarsak, sünnet penisin baş kısmının saran deri parçasının çıkarılması işlemidir cerrahi, uygun bir cerrahi teknikle. Korku şöyle, tabii ki sünneti yapacak kişinin, hekimin seçilmesi sırasında bir endişe meydana geliyor. Asıl korku sünneti hekim dışında yapanlara teslim edildiği zaman oluşacak tehlikelerin korkusu bence bu. Bir de çocuğun travmatize edilmemesi psikolojik anlamda ve bedensel anlamda bir travmaya maruz kalmaması için.
Evet, bu çok önemli.
Özen gösterilmesi gerekiyor. Tabii bu konuda çocuklarımız en büyük değerlerimiz. Tabii ki bu bir endişe, korku, korkuyla karışık bir endişe gerekiyor.
Peki yani hani dediniz ya çocukları psikolojik olarak da hazırlamak gerekir mutlaka, diye. Nasıl hazırlıyoruz? Mutlaka. Ne yapmamız gerekir?
Yeni doğan bir bebek bile sizle iletişim kurabiliyor. Ona naif davrandığı zaman, hareketleriniz yavaşladığı zaman, göz teması kurabildiği zaman. Gerçi o yetkisi olmasa bile. Diğer çocuklarda da konuşarak, hazırlayarak, teskin ederek, frekansını düşürerek sünneti hazırlamak gerekiyor. Daha büyük çocuklarda bilinçlendirerek hani ne olacağı ne biteceği anlamında bilgi vererek ebeveynler ve hekim tarafına önceden.
Şimdi 6 yaşındaki bir çocuğa ne kadar bilgi verseniz de o anlamayacaktır.
Alır. Çünkü alır mı? Bilinç hakları açıktır çocukların 11 yaşına kadar.
Nasıl doğrusu, anlatmak gerekir?
Yalana başvurmadan, dolaylı yöntemlerle başvurmadan izah etmeye çalışarak yapılması gerekiyor sünnetin. Çok fazla detay verip de kafa karışıklığı yaratmadan. Zaten 6 yaşına gelen bir çocuk zaten hazır hale gelmiştir. Arkadaşları tarafından bir baskı unsuru oluşmuş.
Hadi hadi sen o daha o sünnet olmadın mı?
Diye zaten can atıyordu.
Öyle mi?
Evet.
Ama o zaman o sünnet törenleri aslında faydalı törenler. Çünkü çocuğu hem hazırlıyor hem bak bundan sonra ne kadar mutlu edeceğiz seni iyi vurguluyor çocuğa.
Bir değerli kılınma anlamında da bu. Ritüeller aslında her zaman değerlidir çocuğun. Evet. Çocuk burada kendine diğer sekonder kazançları gördüğü için sünnete daha bir hazırlıklı oluyor. Evet. Değerli hissediyor.
Hediyeler gelecek.
Tabii ki.
Şimdi biraz sosyal ve psikolojik boyutunu konuştuk ama şimdi tıbbi boyutuna gelecek olursak kaç yaşında yapmak en uygundur?
Kaç yaşında yapmaktan ziyade kaç yaşında yapmamayı aslında konuşalım. Sünnet çocuğun gelişim evreleri 5'e ayrılıyor. Ve bu evreler için en önemlisi fallik dönem dediğimiz önemli bir cinsel durağanlık dönemi. Bu fallik dönemde çocuk bütün gücünü organından, cinsel organından aldığını düşünüyor. Ve onu koruma altına alıyor bir yerde. Bu dönemde 3 ile 6 yaş arası yapılan, 5-6 yaş arası yapılan bu dönemde o bölgeye yapılan bir müdahaleyi çocuk tehdit diye algılayabiliyor. Sanki iyi diş edilecekmiş gibi kastrasyon dediğimiz tıp dilinde. Öyle bir hisse kapılıyor. Ve bu ileride fallik karakter dediğimiz bir yapıya dönüşüyor psikolojik olarak, kimlik olarak. Dönüşebiliyor eğer fikse kalırsa o dönemde çocuk. Bu biraz daha olayın boyutu psikolojik anlamda. Ama böyle çocuklar işte kibirli, son derece kendinden emin görünmeye çalışan, hassas, aşırı gururlu tipler oluyor. Ve ileride bir sürü cinsel anlamda da sorunlar yaşayabiliyor. O yüzden biz 3 ile 6 yaş arası fallik dönemde mümkün olduğu kadar tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece sünnet yapılmasını pek önermiyoruz.
3'ten önce o doğumdan sonra nasıl olacak?
Yeni doğanda da çok fazla sünnet yapılıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni doğan çocukların %55'i doğar doğmaz sünnet edilebiliyor. Ama bunu da yapmadan önce mutlaka detaylı biyolojik muayenesinin biyolog tarafından yapılması, bir doğumsal kusurun varlığı araştırılmalı. Herhangi bir kanama diyatezinin olup olmadığı, yani kanama bozukluğunun, pıhtılaşma bozukluğunun olup olmadığı araştırıldıktan sonra yapılmalıdır.
O zaman yani ilk bir yaş içinde yapılacak mı? Ya da doğar doğmaz?
Bu testler yapıldığı zaman, gerekli muayene ve bu incelemeler yapıldığı zaman o zaman sünnetleri yapılabilir. Ki yeni doğanda şöyle bir avantaj söylemiş ki.
Estağfurullah, buyurun.
Yeni doğanda iyileşme hızı, hücre bölünmesi çok hızlı olduğu için
iyileşmesi daha çabuk olur. Evet. Bir de çocuk artık o yaşta hiçbir şey anlamadığı için anne baba da o nasıl olsa anlamıyor diye rahat olacaklar. İşin psikolojik boyutu belki biraz daha rahatlayacak, öyle mi?
Ağrı da duymadığı için, ağrı sinirleri daha gelişmediği için o anlamda da daha rahat olacaktır. Bir de çıkarılan sünnet derisi parçası daha küçük olduğu için oradaki müdahale daha da kısa olacaktır.
Evet, hem doktor için aslında hem aile için hem de bebek için çok faydalı. Evet. Peki 6'dan sonra kaç yaşına kadar yapılabilir?
6'dan sonra onun belli bir yaşı yok.
Öyle mi?
Sürekli yapılabilir, evet. İşte o zaman da işler zorlaşıyor. Mesela bizim geliştirmiş olduğumuz sinir kurucu estetik sünnet ne kadar küçük olursa çocuğun derisi o kadar daha rahat oluyor. Büyüdükçe bağ dokuları daha sık olduğu için sünnet derisini o damarlar ve sinirlerin geçtiği tabakadan ayırmak daha zorlaştığı için daha çok emek gerektiriyor.
Her erkek çocuğu sünnet olabilir mi, olmalı mıdır ya da bunun tıbbi olarak sakıncaları olduğu noktalar var mıdır?
Şöyle, yani sünnet bizim bildiğimiz anlamda sadece Müslümanlığa özel bir durum değildir. Sadece milattan önce 2300 yıllardan beri Mısır'da bir mezarlıkta ki kabartma resimlerin üzerinde sünnet törenlerine ait figürler bulunmuştur. Bu zamandan beri yapıla gelmektedir yani. Ondan sonra işte Musevilikte ve Müslümanlıkta dinimizde sünnet uygulanmaktadır. Bu bir yerde farz gibidir. Hani sünnet diyoruz ama gereklidir.
Hem tıbbi olarak gerekli hem de dinimizce uygun.
Yani dinsel sebeplerle, sosyokültürel nedenlerden dolayı, hijyenik nedenlerden dolayı, işte sağlıkla ilgili problemlerden dolayı ve kozmetik sebeplerden dolayı, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok yaygın, daha kozmetik ve hijyenik nedenlerden dolayı sünnet tercih edilmekte, yapılmakta, yapıla gelmekte.
Yapılamadığı durumlar yine fizyolojik durumlar mı?
Daha ziyade doğumsal kusurların oluşturduğu, doğumla birlikte gelen genital organ bozukluklarına bağlı, hasarlarına bağlı ya da oluşum bozukluklarına bağlı kusurlarda mesela hipospadias dediğimiz sünnet derisinin, sünnet deliğinin ucunun önde olması değil de aşağıda olması. Epispadias dediğimiz bu idrar borusunun penisin üst kısmında yarık şeklinde upuzun devam etmesi. İnterseks dediğimiz böyle cinsel karakterlerin tam gelişmediği, bakıldığı zaman işte kız çocuğum, erkek çocuğum ayrımı yapılamadığı durumlarda. Bu gibi durumlarda sünnet yapılmamalı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de sünnet derisinin bunların rekonstrüksiyon dediğimiz düzeltme ameliyatlarında kullanılması gerektiği. Çoğu zaman biz bu dokuları kullanıyoruz sünnet derisini ameliyat tabirinde sırasında.
Öyle mi? Aslında tabii direkt vücudun başka bir organının iyileşme sürecinde de faydalı sonuçta. Kendinizden bir dokuyu oraya nakletmiş oluyorsunuz. Bu anlamda uygun olsa gerek. Tabii siz daha iyi anlatırsınız benden ama.
Daha yakın komşulukta olduğu için onun işlenmesi başka yerden transferinden daha kolay oluyor.
Evet.
Bir de şöyle ekleyeyim. Bazen çocukların penisleri küçük olduğu için gömük test penis diyoruz biz buna. Ve çok kısa oluyor bazen mikro penis dediğimiz durumlarda. Genel anlamda fizyolojileri normal ama boyutu 2 santimin altında oluyor. Bu çocukların da biyolojik gelişmeleri tamamlandıktan sonra, büyüme evreleri tamamlandıktan sonra sünnet edilmeleri gerekiyor. Buna da özen göstermeleri. Her sünnetin, her çocuğun sünnet edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtmekte fayda var.
Evet, dediniz yani çocuk doğar doğmaz belli testlerden geçirilip sonrasında sünnete karar verilip verilmemesi uygundur diye.
Yani ileride vebal almamak için sırf ekonomik kaygılardan dolayı çocuğun sünneti olur bir şey olmaz dememek gerekiyor. Mutlaka buna özen göstermek gerekiyor.
Evet.
Çünkü ileride çok daha büyük bir psikolojik sorunlar ortaya çıkacaktır.
Evet, bu toplu sünnetler de yine çok yaygın ülkemizde.
Asla önermiyoruz. Onların altında da yatan en büyük şey belki halka iyi hizmet gibi görünüyor bunlar ama geriye dönüp baktığınız zaman, sünnet sonraki durumlara baktığınız zaman çocuklar arasında büyük travmalar yaşanabiliyor.
Psikolojik olarak
hem
bir problem oluyor.
Hem de ekonomik olarak çocuklarda bir böyle sınıfsal ayrım yapılmasına yol açıyor bu. Onun çocuğu hastanede oldu, ben çocuğum işte sünnet töreninde oldu diye çocukta ayrı bir böyle özdeğer kaybı meydana gelebiliyor. benim bir tarafımda psikoterapiyle uğraştığım için aynı zamanda.
Evet.
Bu çok önemli konular. Bence psikolojisi çocuğun yaşadığı travmalar, geçirdiği bedensel şeyden daha önemli. Hı
hı. O yüzden zaten
sorunlardan, evet.
Ben de bu konuya girer girmez, evet, aslında ilk olarak işin psikolojik ve sosyolojik tarafıyla başladım. Evet. Hani siz bir hekim, evet, olmanıza rağmen hemen tıbbi boyutundan ziyade. Çünkü özellikle sünnetin gerçekten çocuğun psikolojisinde çok önemli, evet, bir etken olduğunu hep biliyoruz, hep duyuyoruz. Evet. Bu anlamda tabii ki siz daha detaylı bilgiler verirsiniz.
Konu açılmışken, illa da belediyeler halka hizmet edeceklerse, bir hizmet sunacaklarsa, bunu daha böyle adilane biçimde hastane ortamlarında, daha uygun ortamlarda birebir tek tek yapıp ondan sonra toplu sünnet törenleri yaparsak.
Ha, tören kısmını toplu yapmak gerekiyor. İşin tıbbi kısmını değil.
Tıbbi kısmı değil.
Madem yeri gelmişken, o zaman onu da konuşalım. Nasıl bir tıbbi ortam olması gerekiyor sünnetin gerçekleşmesi için?
Yani normal bir klinik, illa hastane olması gerekmiyor. Hı hı. Klinik, temiz bir ortam. Çoğu zaman ev ortamı bile uygun olabilir. Hı hı.
Ev ortamında bile yapılabilir.
Eğer komplikasyon, anesteziye bağlı komplikasyon gelişme riskini göze alırlarsa olur.
Hı, tabii. Öyle bir durum olabilir. O zaman anne babaya danışılmalı.
En doğrusu tabii iyi bir hastane, iyi bir klinikte sünnet yapılabilir.
Yine mutlaka ürolog yapmalı değil mi sünneti?
Hekim yapmalı. Bu işin eğitimini almış. İlla ürolog olması gerekmiyor ama, hı hı, cerrahi nosyonu olan hekim yapabilir.
Yani çocuk cerrahi,
evet,
uzmanları da yapabiliyor,
evet,
mu?
Evet, yapabilir. Normal pratisyen hekimler de yapabilirler, hı hı, bunu. Klemp yöntemiyle zaten artık çok fazla hekim arkadaşımız, pratisyenler bu işi yapmaktadır.
Hı hı. Bir de sonrasını konuşalım. Şimdi sünnet oldu bitti. Sonrasında anne baba neler yapmalı, nasıl bakmalı çocuğa?
Küçük sızıntılar, kanamalar olabiliyor. Klemp tekniğinde olmayabiliyor. Ondan ödem olabiliyor, şişlik olabiliyor. Bazen renk değişikliği olabiliyor. Kabuk çıktıktan sonra başkasının morluğu olabiliyor. Hı hı, evet. Bu zaten onun damarsal yapısıyla ilgili, evet, bir şey. Bunların baştan anneyle konuşulmalarından.
Bunların normal olduğunu söylenmesi gerek değil
gerekiyor
mi?
Evet, ödem olacağı, bir 10 güne kadar olacak. Onun, ebeveynler bu konuda önceden hazırlanırlarsa zaten sorun kalmıyor. Onlar o zaman bu panik olmuyorlar. Heyecanlanıp korkuya
kapılmıyorlar. Evet, kapılmıyorlar. Çünkü kapılmıyorlar. O morluğu gördüklerinde herhalde en büyük endişeleri kötü bir şey oluyor, evet, diye korkabilirler.
Evet, maalesef öyle oldu.
Ama bu tür durumlar normal. Sonrasında kaç gün sürecek bakımı ve ağrının geçmesi kaç gün sürüyor?
Normal tekniği birkaç gün içinde ağrının geçmesi bekleniyor.
Hı hı.
Onun dışında en çok kanamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Normal cerrahi sünnetlerde anne baba.
Kaç gün sürecek bu kanama örneğin?
Kanama riskine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ha, normalde kanamaması
normal
gerek.
Yapılan, ama klempte yapılan sünnetlerde buna gerek kalmıyor. Kanama olmuyor çünkü.
Hmm. O zaman bu cerrahi yöntemin de öğretilmesi gerek anne babalara belki de.
Yani bilgilerin anlamında. Yöntemle ilgili bilgileri mutlaka, eğer hangi teknikle yapırsan öğrenmesi gerekiyor. Evet.
Peki çocuk tamamen uyutularak mı gerçekleştirilecek yoksa lokal anesteziyle gerçekleştirilebilir mi?
Her ne kadar böyle modern tıpta artık böyle çok iyi ilaçlar, genel anestezi anlamında çok iyi ilaçlar olmasına rağmen biz lokal anestezi, lokal krem ve lokal anestezik maddelerle sünnetin yapılmasını daha uygun görüyoruz. Hı hı. Çünkü genel anestezi daha büyük, majör bir travmadır. Hem psikolojik anlamda hem de bedensel anlamda, hı hı, daha bir yüktür ve hastane ortamı gerektirir,
evet,
çok daha. Ve daha maliyetlidir.
Hı hı.
Dolayısıyla lokal sünnetler yeterlidir.
Tamam. Bir de şimdi son olarak şundan da bahsedelim istiyorum. Sinir koruyucu estetik sünnet sizin özel olarak, evet, ilgi alanınız bildiğimiz kadarıyla. Evet. Estetik sünnetten kasıt nedir? Hani bütün sünnetler zaten estetik olarak yapılmaz mı? Biraz detaylandırır mısınız?
Şöyle, demin kanamadan bahsettik. Mesela cerrahi sünnetlerde bir kanama riski oluyor.
Hı hı.
Çünkü sünnet derisi tam kat kesildiği için altından geçen sinirler ve damarlar da kesiliyor.
Hı hı.
Dolayısıyla böyle bir kanama riski bekleniyor.
Hı hı.
Yani en azından tetikte olması gerekiyor ebeveynlerin.
Klemp
yöntemiyle dönen ikinci tip sünnet tekniklerinde kanama olmuyor. Sünnet deri boğularak, çürütülerek bir yerde nekroze oluyor. Nekroz dediğimiz doku çürümesiyle doku sünnet derisi ayrılıyor.
Yani kabuk şeklinde mi dönüştürülüyor deri?
Önce ayrılıyor, orada bir mühürleniyor aslında.
Hı hı.
O da kanama olmuyor. Ama o yöntemde de sinirler kesiliyor. Sünnet derisinin altından geçen sinirler geçiyor. Sünnet derisinde yaklaşık 20 bin ila 70 bin arasında sayısı değişen sinir cisimcikleri var. Ve sinir lifleri var. Penisin başına doğru giden, baştaki uyarıları beyne nakleden sinir cisimcikleri ve sinirler var. Bu tekniklerde bunların hepsi kesiliyor. Kesildiği zaman yüzeyel hassasiyet kaybı meydana geliyor. Bu en çok önemsenen, önemsenmeyen, göz ardı edilen, çoğu zaman da bilinmeyen bir şey. Bundan sonra da yüzeysel hassasiyet kaybolduğu zaman ileride başka bunun sorunları ortaya çıkabiliyor.
Psikolojik anlamda. Sorunları.
Psikolojik, bedensel anlamda ve onun getirdiği psikolojik anlamda sorunlar meydana getiriyor. Haz kaybına bağlı. Duyu hazı ve şiddetine bağlı azalmalar meydana geliyor. Sinir koruyucu estetik sünnette sünnet tabakasının sadece üst kısmı alt çıkarıldığı için alttaki sinirler ve damarlar olduğu bölge korunuyor. Sadece epidermis kısmı çıkarıyor bir anlamda. Ve dolayısıyla bunlar korunduğu için de böyle bir his kaybı olmuyor. Aynı zamanda cerrahi bir işlem olmasına rağmen damarlar kesilmediği için de daha derin damarlar bir kanama riski olmuyor. Sadece kapiler düzeyde yani kılcal damarlar kesiliyor. Onlar da zaten kanama pıhtılaşma faktörleri bile bozuk olsa çocukta bir sorun teşkil etmiyor. Onlar zaten kendiliğinden duruyor kanamalar. Damarın büzüşmesiydi ve içinde trombosit dediğimiz kan pulcuklarının gelip o da kılcal damarları tıkamasıyla onların pıhtılaşması öyle sağlanıyor. Bu nedenle kanama diyatezi dediğimiz kanama bozuklukları, pıhtılaşma bozuklukları olan çocuklarda da bu sünnet tekniği rahatlıkla uygulanabiliyor. Çünkü içerisi intrinsik dediğimiz iç pıhtılaşma faktörleri bu sünnet tekniği de gerekmiyor. Dolayısıyla bir kanama pıhtılaşma zamanı ölçümlesine de gerek kalmıyor.
Yaşta da yine problem olmuyor değil mi? Hani bebek yaşta ya 0 yaşında ya da 6 yaşından sonra yapılmasında da herhangi bir sorun yok.
Sorun yok. Sorun orada sadece 3-6 yaş arası zaten çıkarmıştı.
Evet,
çocuk 6'dan sonra büyüdükçe o bağ dokuları arttığı için, sünnet derisi daha da uzadığı için işlem süresi uzuyor. Yani verilen emek artıyor.
Anladım.
O yüzden küçük yaşta yapmak daha mantıklı oluyor bizim için. İyileşme sürecinin hızlanması açısından da.
Ama yine bu özellikle hangi yaşta yapacak olursak olalım sinir koruyucu estetik sünnet yaptırmanın faydaları muhakkak sizin de anlattığınız gibi.
Yani bu çok önemli. En önemli şey bu sinirsel iletinin kaybolmaması. Yapılan zaten o sünnet derileri çıktıktan sonra gönderdiğimiz zaman patolojiye o preparatların sonuçlarında zaten sinir cisimcikleri ve sinir liflerine rastlanmamaktı. Bu önemli bir kriter bizim için.
Evet.
Dolayısıyla sadece orada cildin çıkarıldığını göstermiş oluyoruz. Dolayısıyla anatominin o doğuştan getirdiğin anatominin tamamen korunduğu anlamına geliyor bu.
Evet. Yani
estetik kısmına gelince normal sünnetlerde klemp olsun, işte o plastik aparatlarla kullanarak yapılan sünnetler olsun, cerrahi sünnetler olsun, biraz el kararı, göz yordamıyla yapılan sünnetler. Bizim bu cerrahi sünnetimizde sinir koruyucu estetik sünnet yani NES tekniğinde
daha milimetrik.
Özel cilt kalemleriyle işaretlendikten sonra her çocuğun anatomisine uygun bir şekilde, boyuna uygun bir şekilde işaretleniyor. Ve dolayısıyla sadece o işaretlenen yerlerden sünnetleri, kesiler yapılıp deri çıkarılıyor. Dolayısıyla herhangi bir böyle boy uzun kalması ya da kısa kalması gibi herhangi bir sünnet komplikasyonu da meydana gelmiyor.
Gelmemiş oluyor. O zaman bütün dinleyicilerimize hani duyurmuş olalım ki eğer sünnet yaşına gelmiş çocukları varsa muhakkak sinir koruyucu sünnet ve estetik sünnet üzerine detaylı bilgi alıp bu alanda çocuklarını sünnet yaptırmak için gayret göstersinler. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Son cümleleriniz varsa alalım.
Son cümlem her nasıl sünnet tekniği seçerlerse seçsinler ebeveynler. En son Sağlık Bakanlığı'nın 2015'teki genelgesine göre sadece doktorların bu işi yapabileceğine dair diğerlerinin yapmasını yasaklandığı bir genelge vardır. Tababeti ve şuabatı sanatının icrasıyla ilgili kanunun üzerindeki değişikliklerle ilgili maddelerin değişikliğinden dolayı. Dolayısıyla sadece ve sadece iyi doktor bulsunlar. Bu konuda deneyimli doktor bulsunlar. İlle cerrah olması gerekmiyor. Ama cerrah olsa daha iyi diyeceğim ama bu işi yapan bir sürü arkadaşlarımız var. Hekim olması gerekiyor ve bu işe gönül vermiş, eğitim almış, yetenekli, tecrübeli hekimlerin olması gerekiyor. Aynı zamanda şefkatli babacan hekimler seçsinler. Çocukların psikolojisi ihmal edilmesin.
Evet,
en önemli yanlardan biri bence,
de öyle.
Bu çok önemli. Çocuğa yaklaşımı iyi olan hekimler seçsinler.
Evet. Belki de en önemlilerinden biri. Çünkü o çocuk kendini size emanet ediyor ve güvenmesi gerekiyor ki bu süreci en doğru, en güzel şekilde atlatabilsin.
O bağın kurulması gerekiyor. Bir de bu çocuğun hayatında bir kere karşılaşacağı bir operasyon. İnsan sigara içmesin, parasını bir ay içmesin, biriktirsin çocuğu için ve bunu iyi bir yerde yaptırsın. bu paraya kıysın ve üzülmesin.
Evet.
Çocuklarımız her şeyden
kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Onlar.
Ben çok teşekkür
verdiğiniz
ederim.
Verdiğiniz bilgiler
buraya
için.
Buraya kadar davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, ürolog uzman doktor Hakan Erdoğan konuğumuzdu. Özellikle çocuklarımızın, sünnet yaşına gelen çocuklarımızın detaylı, özellikle anne babalarının detaylı bilgi edinecekleri bir konuyu konuştuk, sünneti konuştuk. Kaç yaşından itibaren sünnet olmalılar, hangi durumlarda tıbben gereklidir ve özellikle sinir koruyucu estetik sünnet üzerine detaylı bilgiler aldık. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var, hemen sonrasında Strasbourg'a bağlanacağız. Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Koordinatörü Şevket Tüfekçi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Tüfekçi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba Sezin Hanım.
Merhaba, çok teşekkür ediyoruz. Daha önce de sevgili dinleyicilerimize duyurmuştuk. Eğitim Ataşeliği bünyesinde pek çok etkinlik, pek çok eğitim gerçekleştiriliyor. Bu son zamanlarda da öğretmenlere yönelik eğitimlerimiz ağırlık kazandı. Özellikle 2 yıldır uygulanan mesleki eğitim programları var. Bu son ay sanıyorum artık o yavaş yavaş meyvelerin toplanacağı ay diye düşünüyorum. Neden böyle bir eğitime ihtiyaç duyulmuştu? İsterseniz buradan başlayalım.
Tabii ki, tabii ki. Şimdi burada Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye'den gelen öğretmenlerimiz hizmet veriyor. Hı hı. Tabii burada 2 farklı sistem var. Bu 2 farklı sistem birbirine çakıştığı zaman bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Onun için öğretmenlerimizin yeni sisteme uyum sağlaması, dolayısıyla buradaki yeni sistemde yetişmiş öğrencilere, her ne kadar onlar da Türk orijinli olsalar da buradaki sistemde yetiştikleri için bizim öğretmenlerimizin Türkiye'de alışık oldukları öğrenci profiline tam anlamıyla uyuyor diyemiyoruz. Dolayısıyla burada bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerimizin, buraya gelen öğretmenlerimiz Türkiye'den farklı branşlardan seçiliyor. İşte Türkçe olabiliyor, bu dinki tür öğretmeni oluyor, sınıf öğretmeni oluyor, yabancı dil oluyor. Bazen tarih öğretmenlerimiz oluyor. Dolayısıyla bu öğretmenlerimiz farklı pedagojik altyapıya sahip olduklarından buradaki sistemde bir standart yakalamada zorluk yaşayabiliyoruz. İşte bunun için bu standardı yakalamak amacıyla tüm bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi tabii bunların en önemli nedeni de buradaki öğrencilere daha etkili ve eğlenceli içerikleri hazırlamak oluyor. Hı-hı. Yani çalışmalarımızın asıl nedeni.
Evet, planlama aşamasında neler yaptınız?
Şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi 2 yıldır bu çalışmalar sürdürülüyor. Daha önce daha küçük ölçekli çapta çalışıyorduk burada bölgemizin yarısında. Biraz daha Fransız makamlarından daha büyük destekler alıyorduk. Yani onlarla beraber planlıyorduk. Hı hı. İşte geçen yıl böyle bir çalışma yaptık. 30 tane öğretmenimiz yararlandı bundan. İşte bu sene başında bir staj gözlem çalışması yaptık. Bundan 20 öğretmenimiz yararlandı. Şimdi de bakanlığımızın bizden böyle bir talebi oldu. Biz dedi hani kendimiz yapalım artık bu çalışmaları. Bunun üzerine ne yapabiliriz tartışmaya başladık. Sene başında yine Fransız Milli Eğitim'deki müfettişlerle altyapı ve pedagojik anlamda onlardan yardım amaçlı bir takım toplantılar gerçekleştirdik. Ve nasıl bir süreç işleyebiliriz, izleyebiliriz diye onun araştırmasını yaptık. Daha sonra bölgemizde çalışan tecrübeli ve istekli öğretmenlerimiz var. Ben bunların isimlerini de veriyorum çünkü çok emek harcadılar burada. Elif Demirci, Narin öğretmenimiz, Sait Binici öğretmenimiz, Gülsüm Özerol, Şirin Birkan Soylu, Fadime Özdemir, Hale Günay ve Hatice Kılınç. 7 öğretmenimizle 2-3 aydır yani Eylül başından beri sürekli toplantılar yapıyoruz. Buradaki eğitim faaliyetleri yani sonuçta hepimiz öğretmenimiz. Diğer arkadaşlarımıza bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Hep beraber bu işi nasıl daha ileriye
taşıyabiliriz
diye düşünmenin toplantılarını yaptık.
Bu i̇şte toplantılarda bu toplantılar... Buyurun. Bu toplantılarda neler konuşuldu diye soracaktım. Sanıyorum siz de aynı konuyu aktaracaktınız.
Evet. Yani. Şimdi toplantıların ilkinde neler yapabiliriz diye tartıştık. Hani ne verilir? Bütün sorunları masaya yatırdık. İkincisinde de bu 8 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz sitemizde var videoları falan, bütün çıktıları, fotoğrafları, oradan vatandaşlarımız bakabilirler. O ilk günü planladık. İlk günde de dediğimiz hani buradaki öğrencilere daha etkili, bu dersi daha etkili ve daha eğlenceli bir şekilde nasıl veririz? Onun için ideal bir Türkçe ve Türk kültürü dersi nasıl olmalı? Onun bir planını çizdik. Her bir 7 öğretmenimiz bu derste İşte okuma etkinlikleri, ısınma aşaması, dinleme etkinlikleri, yazma etkinlikleri, konuşma etkinlikleri ve dersin sonunda da değerlendirme aşaması olmak üzere bütün bu aşamalarda etkinlikler hazırladılar. Bunları öğretmenlerimize, gelen 40 tane öğretmenimize sanki onlar öğrenciymiş gibi onlarla birlikte bu etkinlikleri gerçekleştirdiler. Daha sonra ilk günde bu etkinliğin sonunda bu değerlendirmede nasıl da etkinlikler, neler buldunuz, bunlar bölgelerde gerçekleştirilebilir mi, gerçekleştirilemez mi, onun değerlendirmesini yaptık.
Evet, son olarak ne gibi beklentileriniz var, dönüşümler nasıl olacak diye öngörüyorsunuz?
Evet, ya aslında şimdiden başladı dediğim gibi 8 Ocak ve 8 Şubat arasında işte öğretmenlerimiz bölgelerine gitti. Bu daha çok Türkçe'ye akran öğrenmesi diye çevirdiğimiz bir kavram var. O şekilde öğretmenlerimiz birbirini gözlemliyorlar. Yani bizim gösterdiğimiz ideal ders planını okullarında uyguluyorlar. Yanındaki ona yakın öğretmenimiz gidiyor onun dersini gözlemliyor. Bunun videolarını çekiyor, bizlere gönderiyor. Şu anda benim bana mailime birçok video ve gözlem raporu geliyor. Ve bunlarda da şunu gözlemliyoruz. Hani formasyonda verdiğimiz çalışmalar, birçok örnekler daha çok geliştirilerek bu bölgelerde uygulanmış. Hani öğrencilerin oynayarak, eğlenerek, çok keyif alarak bu işleri yaptıklarını görüyoruz. Hem öğrenci açısından hem de öğretmenlerimiz açısından daha şimdiden hani 8 Şubat'ı yaşamadan
8 Şubat'ı beklemeden hala
dönüşleri. Evet onları gördük yani.
Emeklerinize sağlık öyleyse. Eminim çok güzel işler çıkacak bu toplantılar sonucu. Öğretmenlerimiz hem birbirlerine destek olacaklar hem de birbirlerini kontrol ederek yanlışlarını fark edip birbirlerinin doğrularını artıracaklar belki. Hepsine kolaylıklar diliyoruz. İsmini saydığınız kıymetli öğretmenlerimize lütfen sevgi selamlarımızı iletin. Başarılar dileklerimizi iletin.
Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri yine yayınınıza misafir ettiğiniz için iyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimize de kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Siz değerli öğretmenlerimize de başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Koordinatörü Şevket Tüfekçi telefon hattımızın diğer ucundaydı. Özellikle öğretmenlere yönelik 2 senedir uygulanan mesleki eğitim programlarının bugünlerde hangi noktada olduğuna dair detaylı bilgiler aktardı bize. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında avukatımız Süleyman Çetin'i stüdyomuza alacağız.
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni seviyorum dedim yalandı, İstemiyorum artık palavra. Ellerinde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni seviyorum dedim yalandı, İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, avukatımız Süleyman Çetin stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bunu sevgili Çetin'e de söyledim. Programımız sağlıkla başladı, eğitimle devam etti. Şimdi hukukla sonlandıracağız. Çok da önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Çağdaş yaşam tarzı ve çağdaş toplum tabii beraberinde pek çok sorunu getiriyor. O sorunlar da ne yazık ki aileye yansıyor. Ve boşanmalarla sonuçlanan evlilikler oluyor. Bugün boşanma üzerine, hukuki sonuçları üzerine ve özellikle yurt dışında gerçekleşen boşanmaların Türkiye'de intibakı nasıl sağlanıyor? Bu konu üzerine konuşalım istedik. Hemen ben sözü Sayın Çetin'e bırakayım.
Evet, tabii ki hep bilindiği üzere bizim Türk toplum örf ve geleneklerinde Allah bir yastıkta kocatsın denir. Hı hı. Yani evliliğin ömür boyu sürmesi arzu edilir. Evlilik ritüelleri nişandan başlamak üzere hatta söz kesmeden itibaren hep o evliliğin ölünceye kadar bir yastıkta kocansın, işte çocuk çocuğa karışılsın,
torun torba sahibi olunsun
diye evlenilir. Tabii zaman zaman da kişilerin yapılarından kaynaklanan ya da kültürel farklılıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Tabii ki yine bizim geleneksel aile yapımız, örf adetlerimiz hemen aile büyükleri devreye girer biliyorsunuz. Ve o evliliğin yürütülebilmesi için elinden geleni yaparlar. Hı hı. Ama nihayetinde bunun sürdürülmesi artık sıkıntı yaratıyorsa.
Ve her iki tarafa zarar vermeye başladıysa.
Hem her iki tarafa hem de eğer çocuklar varsa. Var ise bu evlilik birliği içerisinde artık o evliliğin sona erdirilmesi kaçınılmaz olabiliyor. Tabii sadece tarafların uyuşmazlıkları değil, işte uzun süren örneğin akıl hastalığına ilişkin mevcut rahatsızlıklar, ruhsal çöküntüler. Bunun dışında işte eşlerden birinin bir diğerinin canına kastetmesi.
Tabii şiddet uygulaması.
Evet, şiddet uygulaması ve benzeri kanunda sayılan sebepler gerçekleştiğinde de yine iş hukuksal süreç sonucunda boşanmaya kadar gidiyor. Tabii bu boşanmanın tarihsel sürecine baktığımızda ta Mezopotamya'ya kadar uzanıyor. Solon kanunlarına kadar uzanıyor. Yani bu süreç tarihte çok eskilere kadar dayanıyor. Hatta bazı ülkelerde hala örneğin İspanya, Arjantin, Brezilya, buralarda Katolik sistemin yoğun etkisi sebebiyle boşanma yasaktır. Dinleyicilerimizin belki birçoğu bilmiyordur bugün günümüzde Arjantin'de, Brezilya'da, İspanya'da boşanma yasaktır.
Nasıl çözümleniyor sorunlar?
İşte aynen bizim aslında evliliğin sürdürülmesi konusundaki o geleneksel yapı orada bunu dini kurallar, Katolik dininin kuralları, Hristiyan dininin kuralları çerçevesinde. Baktığınızda evlilikler yürüyor mu? Birçok evlilikler, eşlerin birçoğu birbirinden ayrı şekilde evli, resmi olarak evli olmalarına rağmen ayrı şekilde devam ediyor. Şimdi örneğin İtalya 1970 yılına kadar İtalya'da boşanma yasaktı. Yani 1970 tarihine kadar İtalya'da da yine boşanma yasak ve 1970 yılında bir yasa çıkartılıyor. Boşanma serbest bırakılıyor. İlk 5 ayda 7 milyon kişi boşanmak için başvuruyor. Yani yasanın çıkmasından itibaren 5 aylık süre içerisinde 7 milyon boşanma başvurusu. Ya bu da şunu gösteriyor. Zoraki şekilde evlilik yürümüyor. Demek ki böyle bir yasal süreç başlatıldığı anda insanlar boşanmak için hemen başvurmuşlar. Tabii bizim ülkemize geldiğimizde bizde de mevcut hukuk düzenimizden, medeni kanundan önce de İslam hukukunda talak dediğimiz boşanma sistemi yine bizim ülkemizde de hem dinimizde hem ülkemizde mevcut kuralları vardı. Cumhuriyet döneminde de yine bu medeni kanunla birlikte boşanma şeklinde gidiyor. Bazı ülkelerde ise ilginç boşanma türleri vardır. Örneğin Çin'de rıza gereklidir. Karşılıklı rıza olmadığı sürece eşler birbirini boşayamaz. Mümkün değil. Boşanamazsınız.
Yani illaki anlaşmalı boşanma olacak.
İllaki anlaşmalı. Eğer bir taraf ben diğer tarafa seni boşamak istiyorum dediğinde diğer taraf hayır ben boşanmak istiyorum istemiyorum dediği sürece
hakim boşayamaz.
Hakim hayır boşayamıyor. Mümkün değil. Şimdi tabii bu boşanmanın belli başlı hukuki süreçleri oluyor. Bir defa mutlaka eşler en son birlikte oturdukları ikametgah neresiyse oradaki aile mahkemesinde davanın açılması gerekiyor. Eğer eşlerin birlikte oturdukları ikametgah yok ise en son 6 aydır birlikte oturdukları yer mahkemesi. Bu da belli değilse Ankara mahkemelerinde davanın açılması gerekiyor.
Yani şimdi başka bizi, bir şehirdelerse mutlaka Ankara'ya gelecekler.
Eğer son 6 aydır oturdukları yer belli yok değilse, ise mecburen belli şehirlerde. Şimdi yurt dışında bizi dinleyen Hayatın Sesleri programını can kulağıyla dinleyen dinleyicilerimiz var. E biz ne yapacağız? Yani yurt dışındayız
işte. Biz de işte, Ankara'ya geleceğiz.
Evet, Almanya'dayız, Fransa'dayız, Hollanda'dayız. Şimdi tabii Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bilmesi gereken bazı hususlar var. Orada işte bizim belediye nikahı dediğimiz ya da kilise nikahı dediğimiz nikahlar da var. Olabilir bir Türk vatandaşımız orada yabancı o ülkenin vatandaşıyla kilisede de evlenmiş olabilir. Ya da oranın belediyesinde evlenmiş olabilir. Ama bu evlilikleri Türk makamlarına bildirmedikleri sürece Türkiye'deki kayıtlarda bekar olarak görünürler. Aynı şekilde tersine çevirelim. Örneğin bir kilise evliliği yapıldı. Örneğin bir belediye evliliği yapıldı ve bu Türk makamlarına bildirildi. Ama sonrasındaki boşanma bildirilmemişse Türk makamlarına...
Hala evli olarak
görünecek. Evet, Avrupa'da boşanmış, örneğin Almanya'da boşanmış ama örneğin Kırşehir'de hala kütükte evli görünürler. Tabii bu durum ne tür sıkıntılara sebebiyet verir? Aynı zamanda çocukların velayeti, çocukların nüfusla ilgili sıkıntıları ortaya çıkabilir. Örneğin çocukların vatandaşlığı konusunda sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Onun için bizi dinleyen yurt dışındaki vatandaşlarımız, yurt dışındaki o ülkedeki kurallara göre bir evlilik yapmışlar ise bunu mutlaka en kötü ihtimalle Türkiye'ye bildirmek sıkıntı oluyorsa bulundukları yerdeki başkonsolosluklarımıza, büyükelçiliklerimize, ateşeliklerimize başvurarak bu evliliğin kurulduğunu veya sonlandırıldığını bildirmek zorundalar. Bunun dışında özellikle bir hususu dinleyicilerimize aktaralım. Artık yurt dışındaki vatandaşlarımız eskiden işte apostil yaptırılıyordu. Türkiye'de o mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi dediğimiz hususlar vardı. Şimdi kolaylaştırıldı. Şubat geçtiğimiz 2018 yılının Şubat ayında resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelik çıkartıldı. Nüfus ve vatandaşlık işleriyle ilgili kanuni dayanağı nüfus kanununa dayanıyor. O kanun çerçevesinde artık bulundukları ülkedeki Türk temsilciliklerine başvurmaları halinde o temsilciliklerde bir komisyon oluşturuluyor. Elçiliğin veya konsolosun görevlendirdiği komisyon o tanıma veya temfizi boşanma kararını o komisyon yerine getiriyor ve Türkiye'ye bildiriyor. Yani Türkiye'ye gelmelerine, Türkiye'de dava açmalarına gerek kalmıyor. Ama eğer o başvuruları reddedilir ise örneğin ilgili konsolosluk veya büyükelçilik tarafından o takdirde Türkiye'de mahkemelerde kararların o boşanma kararı diyelim tanınması veya tenfizi davası açmaları gerekir. Tanıma ve tenfiz için de süremiz sona yaklaşıyor. İkisinin farkını da en azından anlatalım dinleyicilerimiz bilsin. Eğer sadece boşanma kararı herhangi bir icra-i niteliği yoksa sadece kararın nüfus kaydına işletilmesi gerekiyorsa bunu tanıma yoluyla yapabiliyoruz. Buna kararların tanınması deniyor. Ama o kararla birlikte örneğin çocuklarla ilişkiler düzenleniyorsa, velayetin kime verileceği belirtiliyorsa, nafaka yükümlülüğü var ise, bu nafakanın nasıl ödeneceğine ilişkin hususlar var ise, bir işin yapılması gerekiyorsa aynı zamanda, o zaman biz ona icraî bir işlem yapılması gerektiği için tenfiz diyoruz. Tanımayla tenfizin farkı bu ama sonuç itibariyle her ikisinde de Türk mahkemelerinden bir kararın alınması gerekiyor.
Yani yurt içinde de olsa, yurt dışında da olsa dinleyicilerimiz eğer bizi dinliyorlarsa mutlaka bilgi vermeleri gerekiyor. Yurt içinde zaten mahkemelerden o bilgi alınıyor ama yurt dışında mahkemeler o konuda bilgi sahibi olacaklar ki Türkiye'deki nüfus kayıtlarına yine bu durum işlensin.
Evet, bunun için de en yakın konsolosluk veya büyükelçiliğimize gitmeleri artık yeterli. Türkiye'ye gelip bizzat gitmeleri de gerekmiyor. Eğer isterlerse bir avukat vasıtasıyla da gidebiliyorlar. Bir son şeyi de hemen hatırlatalım. İlla ki hani boşandıktan sonra eşlerin arası limoni oluyor ya. Konsolosluğa veya büyükelçiliğe birlikte gitmek de zorunda değiller. Herhangi birisinin başvurusu yeterli ama diğer ikinci müracaatla ilk müracaatın arasında 90 günden fazla fark olmaması lazım. Diğer eşte sonra gidip kendisi başvuru yapması lazım.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin verdiğiniz detaylı bilgiler için. Aslında tabii boşanma ve hukuki sonuçlar dendiğinde hani saatler sığmaz bu bilgileri anlatmaya, ama biz özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızı bilgilendirmek anlamında onlara yönelik bilgi aktarımı gerçekleştirmek istedik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugünlük sizlere veda ediyoruz ama yarın haftanın son iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.